Ayrım 3. Her gün hüzün, sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 27. Güneş sakin bir şekilde, soluk, gri tuğlalı duvarları, kırmızı aşı boyasını çevirerek ve ota boğulmuş çamurlu sulardaki turuncu kurdeleleri izleyerek, büyük kanalın diğer tarafındaki terk edilmiş evlerin arkasından kayboldu. Ias'ın vücut bulma duasının çanları, uzakta, saat 6 için çalıyordu. Şehrin çan kuleleri, çatıları ve kubbeleri, yaz havasının hafif belirsizliği altına yükseliyordu. Ölü kahramanlar için yapılmış, kullanılmayan yüksek anıtlar, sade ancak gelişmekte olan krom çelik metropolün içinde, mutsuz bir şekilde yerlerinde duruyorlardı. Koca yeşil otobüsler, üzerlerinde cicili bicili harflerle süslenmiş. Guinness, sizin için en iyisidir yazısıyla. Bir çeşit siyah bira. Hüzünlü filler gibi gürleyerek geçiyorlardı. Dolmont ya da Killiney plajlarına ve sahillerine veya Island Eye adasına feribot gezisinden tıklım tıklım, balık istifi halinde dönen, yorgun, aksi ancak güneş yanığı tenleriyle varoş aileler, Dunloger ya da Hovt iskelesindeki tüccarlardan ucuza satın aldıkları salyangoz, midye, yengeç ve balık dolu plastik torbalarını evlerine götürüyorlardı. Martılar bunaltıcı ve keyifsiz havada, neredeyse hareketsiz asılı duruyorlar, yavaşça uçuyorlar, sonra da gelişi güzel yiyecek arayışına giriyorlar. Hemen hemen, hiç kanat çırpmadan, buz pistindeki figürler gibi süzülüyorlardı. Çimen abartılı, serin ve hoş kokusuyla aniden gelişmiş, çocuğu bambudan bir dünyayla çevrelemişti. Aşağıda, köklere yakın bir yerlerde, toprak koyu kahverengiydi ve yaz gibi kokuyordu, vızıldayan. Dost canlısı, müdavim böcekler onu rahatsız etmiyordu. Aşağıdaki nehirden geçen, kahverengi piramitler halinde özenle istiflenmiş tezekle, fabrika ve şehrin dökümhaneleri için yakıtla dolu yük teknesinin ağır, derin titreşimleri geliyordu. Bu teknenin parlak mavi bir gövdesi vardı ve bacası kırmızı halkalarla boyanmıştı. Hatta kıç tarafında dalgalanan küçük bir bayrağı bile vardı. Bu salapuryayı kullanan kalın yün, aran kazakları, kalın, boyanmamış, doğal yün, kumaş başlıkları ve uyluklarına kadar uzanan kahverengi deri tozlukları içindeki sağlam ve güçlü denizciler, zaman zaman güvertede dururlar ve onlara el sallayıp yüksek sesle selam verirlerdi. Bazen de güçlü sesleriyle halk şarkıları söyleyen bu adamları merak ederdi. Nereden geldiklerini, gülüp şarkı söyleyerek kuğuları beslerken, yüle taşı pipolarını tüttürüp, yıldızların altında kadınlarını düşünerek, küçük av köpeğine benzer teknelerini, tamamen yeşil diyarlardan geçirişlerini hayal ederdi. Kapalı göz kapaklarının altında, aynı heyecan ve merakla, dışarıdaki aydınlık güne karşı, koyu dantel gibi işlenmiş, minik damarları görebiliyordu. Ondan uzaktaki trafiğin ve insanların gürültüsü, o anda kendisini çevreleyen, çimenden duvarın süzgecinden geçiyordu. Kolları ve bacakları artık gergin değildi ve seyiriyordu. Durmadan kıpırdıyordu, ancak huzurlu bir bitkinlik içindeydi. Yeşil çimenle mavi gökyüzünün ve aşağıda mırıldanan nehrin dalgalı, heyecanlı, şeffaf dünyasına yerleşerek rüya gördü. Ve bir bambu rüyasının içinde uykuya daldı. Yol boyunca kızlarla dalga geçerek ve gösterişli evlerin bahçelerinin duvarlarından aşağı sarkan armut ve elmaları hedef alarak yavaşça eve doğru yürüdüler. Arabayı itmekle görevlendirilen Jem, geç kaldıkları için eve gittiklerinde kemerle dayak yiyeceklerini söyleyerek zırıldanıp duruyordu. Ancak diğerleri hızlı gitmesine izin vermiyor ve önüne geçip maymunluklar yapıyorlardı. Ay parçası gibi yüzü kıpkırmızı olan ve harcadığı güçle öfkeden ter döken Jem, vahşice karşı koymaya devam etti. Tony, korkak diyerek sürekli onunla dalga geçti. Arkadaki esmer suratlı, Nancy adındaki küçük fahişeyle oynaşmaya tamamen hazırdı. Çünkü kızın göğüsleri şimdiden bluzunun altında belli olmaya başlamıştı. Jem hufladı, hızlı hızlı soludu. Ve tüm alçak kadınlara lanet ederek arabayı yoluna çıkan serserilerin üzerine vahşice sürdü. Hepsi güldü, her yana dağıldılar. Jem'e nanik yaptılar ve ona korkunç isimlerle seslendiler. Eve giden yolun büyük bölümü, yokuş yukarı olduğu için Jem daha fazla çabaladı. Yalpaladı ve nihayet Tony, İstemeyerek de olsa genç kızı bıraktı. Kıza daha sonra fırının yanından geçen dar yolda buluşmaya söz vererek at rolünü üstlendi. Eve vardıklarında hava gergindi. Diğer çocuklar sessiz ve kıpırdamaya cesaret edemeden sandalyelerde oturuyorlardı. Lil duvara yaslanmıştı. Gözleri karanlık, iri ve acıklıydı. Kırmızı tırnaklı parmaklarının arasında parçalanmış bir çift naylon çorap tutuyor ve alçak bir sesle kendi kendine tekrar tekrar aynı şeyleri söylüyordu. Onları üzerimde kesti. Onları bıçakla üzerimde kesti. Kesti. Bluzu önden aşağıya kadar yırtılmıştı. Rimeli gözlerinden akan yaşlar yüzünden bozulmuş, yüzünü karartmıştı. Kırmızı ağzı sessiz hıçkırıklarla titriyordu. Çocuk kızın kıvrık, sivri ve ojeli tırnaklı parmaklarına ve etraflarına dolanmış naylon şeritlere baktı. İçindeki bildik çalkalanmayı, korkudan eriyen bağırsaklarının sert, keskin daralmasını, kol ve bacaklarının şiddetlenen seyirmesini hissetti. Tony, çenesindeki bir adale seyirirken yumruklarını sıkmış, dimdik ayakta duruyordu. Mavisi derinleşmiş gözleri, soğuk ve sertti. ''Burada neler oluyor?'' diye sordu Lile, sesini alçaltmadan. Kız onu duymamış görünüyordu. Parçalanmış naylon çoraplarını tutarak duvarın önünde öylece sallanıyor ve aynı şeyi tekrar ediyordu. ''Onları üzerimde kesti. Onları bıçakla üzerimde kesti. Kesti.'' Öfke ya da acıyla değil, yorgunlukla konuşuyordu. Sesi, yazın bir pazar akşamında genç erkeğiyle buluşacak olan bir genç kız yerine yorgun bir kadının sesi olmuştu aniden. Kilerden sesler geldi. Bir mücadele yaşanıyor gibiydi. Kırılan mutfak eşyaları, devrilen sandalyeler, hafif bir düşme sesi, yumuşak bir inilti. Tony, benzi atmış ve kas katı bir şekilde kilerin kapalı kapısına doğru ilerledi. Onun hareketi, Lili o anın gerçeğine döndürmüş göründü. Tony'nin önüne doğru fırladı ve sırtını kilerin kapısına vererek durdu. ''Çayını al Tony'' dedi sessizce. Ancak gözleri çaresiz ve yalvarıcı gibi bakıyordu. Diğerleri de canlandılar ve Tony'nin etrafını sardılar. Daha küçük olanlar kollarını ve bacaklarını asılarak onu geri çekiyorlardı. Gulliver'in Maceraları isimli kitapta, cücelerin dev gibi bir adamın üzerine üşüştükleri ve iplerle gövdesini yere bağladıkları bölümü hatırladı. Lil'in alnı terden parladı. Küçücük, kırılgan ve aciz görünüyordu. Kilerden gelen sesler arttı. Çocuk babasının sarhoş homurdanmalarını duydu. Daha fazla mutfak eşyasının kırılması, ayak kayması, boğuşma. Annesinin nefessiz kalmış ancak çaresiz ve ısrarlı sesi. ''Yapma! Hayır, oraya vurma! İçimde bir bebek var!'' Lil, Tony'ye sarıldı ve adeta çığlık atmamak için ellerini ağzına koydu. Tony, kendisini saran minik eller ağından kurtuldu ve kilere daldı. En küçük çocuk, ekmek ve süt istercesine bağırmaya ve bardağını masaya vurmaya başladı. Rahip bisikletini dışarıdaki duvara dayayıp geldi. Güzelce tıraş edilmiş morumsu çenesi ve kalın, kara kaşlarıyla taşlanan, yeni gelmiş, genç bir adamdı. İçeri girdi. Omuz atkısını açtı. Ve geniş omuzlarının üzerine yayarak, tertemiz mutfaktaki uyduruk sunağın üzerinde duran, kutsal su dolu küçük bardağa parmak uçlarını batırıp, kulağa hoş gelen tuhaf bir dilde, tonlama yaparak dua okumaya başladı. Çocuk rahibin yumuşak ritimlerle sakinleşen sesini dinledi. Kelimeler ona hiçbir şey ifade etmiyordu. Ancak sesler, tıpkı yumuşak yağmur damlalarının bir göle düşüşü gibi aklına düştü. Dua etme faslı bitti. Rahip, istavros çıkardı ve çocuğun önünde eğildi. İşte o an gelmişti. Ağzını açtı. Hiçbir kelime çıkmadı. Yutkundu, konuşmaya, bir şeyler söylemeye çalıştı. Hatta kendisinden ne beklendiğini anladığına dair bir ses çıkardı. Hiçbir şey olmadı. Birkaç küçük, sonsuzluk geçti sanki. Acıyı, güçlü dişleri dudağını ısırdığında kanın tuzlu tadını hissetti. Bolca terledi. Rahibin yüzü, gözlerini bulutlandıran sisin arasından yükselen, nazik bir ay gibiydi. ''Acele etme oğlum'' dedi rahip. Her iki elini kutsamak için yan sürermiş gibi çocuğun başına koyarak. Bu onu daha kötü yaptı. Alt üst etti. Parmakları dikiş iğneleri gibi seyiriyor ve çıtlıyordu. Düşün oğlum, dedi rahip. En son ne zaman günah işlediğini düşün. Bu işi kolaylaştırdı. Her şey kafasında yerli yerine oturdu. Rahip, nazik ve güvenilir bir ses tonuyla onun işlemiş olabileceği çeşitli günahları hatırlattı. Her zaman olduğu gibi, sıra büyük günaha geldiğinde kafası karışarak durakladı. Sıcak bastı ve rahibin yüzüne bakmak istemedi. Rahip günahı tekrarladı ve o suçunu bilerek kafasını sallamaktan başka bir şey yapamadı. Yalnız mıydın oğlum, diye sordu rahip, her zamanki gibi. Kendi başınaydın değil mi? Bir başkasıyla değil. Çocuk başını salladı. Kafası karışmıştı. Ne demekti bu? Bir başkasıyla. Her zaman kendi başınayken oluyordu. Kimsenin onu görmediği zamanlardı. Yukarıdaki yatağında, belki ya da tuvalette. Bu his kimse olmadığında geliyor. Sıcak dalgalar halinde onu alt ediyor. Kafasını karıştırıyor. Vücudunda ateşler yakıyordu. Neden geldiğini ya da ona neden boyun eğdiğini bilmiyordu. Ne zaman gelse, hepsi birbirine karışmış şeyler düşünüyordu. Korkunun ona geldiği gece, ay ışığıyla yıkanmış karanlıkta, kız kardeşini seyrettiği geceydi. Derin korkunun ve bilinmeyen zevkin. İnce, kısa elbisesi içinde yüzü kirli, göbeği üzerine eğilmiş, çimenlikte ona bakan kız. Bu duyguya sık sık kapılıyordu. Masanın altından bir çift topuklu ayakkabı gördüğünde ya da kilerdeki çamaşır ipinde kuruyan naylon çorapları gördüğünde ya da birbirine karışmış birçok şey içinde küçük ateşler yakıyor, düşüncelerini alabora ediyor, her şey soluklaşıyor, uzaklaşıyor, neler olup bittiğini anlayamadan ılık bir ses içinde eriyordu. Bu önce sıcak, canlı ve yürek hoplatan bir duygu oluyor. Daha sonra başkalaşıyor, tam tersi. Her şeyin karanlık, soğuk ve bildik olduğu bir yere, düşme haline geliyordu. Karnaval çadırında çıplak kadına baktığı günde aynı şeyi hissetmişti. Aynı suçluluk ve utanç duygusu. Ve insanların yüzüne bakmak için verdiği mücadele. Böylece homurtulu mırıldanmalar ve yarım yamalak, ancak en çok da gözlerle ifade edilen kelimelerle, bekleyen rahibe, ona eşlik eden yalnız karanlığın içinde, kendi başına işlediği en büyük kara günahını söyledi. Genç rahip, usulca başını sallayıp, ona bu tür düşünceler kafasına girdiğinde, kutsal bakireyi düşünmesini söyledi. Ve günahlarının karşılığında 10 defa, Hail Mary duasını, Ey Meryem, ve 6 defa, Babamız duası okudu. Sıra o korkunç, Aşe-i Rabbani, ayinine geldiğinde, son akşam yemeği, Hristiyan inanışına göre İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki akşam havarileriyle yediği son yemek. Rahip, kilerde nöbet tutan annesine içeri gelmesi ve yardım etmesi için işaret olarak sesini yükseltti. Karnışış annesi, gözlerinin altındaki morlukları, pek de iyi kapatmayan, her zamankinden farklı bir kremi bu sabah yüzüne bolca sürmüş olarak geldi. Rahip baş parmağı ile işaret parmağı arasında tuttuğu kutsal ekmekle yaklaşırken, annesi diz çöktü ve çenesinin sarsak hareketlerini sabitleyerek altına bez tuttu. Gerildi, bir top gibi büzüştü ve çaresiz ağzını açtı. Ayin ekmeğinin tatlı tadını dilinde hissetti ve annesi kutsal sıvıyı dudaklarına getirirken çabucak yutkundu. Rahip bir süre dua etti ve gülümsedi. Onu ve annesini kutsayıp çıktı. Hep ayinden sonra kendisini farklı hissedeceğini ummuştu. Çünkü onun içine girenin İsa olduğunu biliyordu. Din öğretileri böyle söylüyordu. Farklı hissetmeyi bekledi. İçine yayılarak kanını şaraba ve bedenini sadece faziletin yaşadığı aydınlık bir tapınağa dönüştürecek olan yeniliği, mucizeyi ve mutluluğu hissetmeyi bekledi. Ancak asla değişik bir şey hissetmedi. Sadece sorgulandığı için yorgun, oruç yüzünden aç ve büyük kara günahından ne kadar uzak kalabileceğini merak ederek manevi bir askıda asılı kaldığını hissetti. 3. ayrımın sonu, sayfa 34.